Haluk Bey merhaba.
Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seneyi sizinle başlıyoruz artık. Not defterinde 66. program olmuş. 2025'e başlıyoruz. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta biraz bu dolarizasyon hikayesini konuşacağız Türkiye'nin. Nereden nereye gitmiş, nereye gidiyor, bundan sonra nereye gidebilir? Ayrıca Rayaku da soracağım size. Rayaku ne durumda? O da çok tartışılan, özellikle ihracatçının çok konuştuğu bir şey. Onun dışında Mehmet Şimşek bir... Biliyorsunuz açıklamalar oldu. Açıklamadan bir tanesi para politikasının sınırı ve artık maliye politikasına odaklanmamız lazım. Bütçe açığını kapatacağız dedi. Bu arada harekette biraz bütçeyi de soracağım size. Eğer vaktimiz kalırsa tabii ki her zaman olduğu gibi enflasyon ve faizde son durumda size konuşmak istiyorum. Diyelim istiyorsanız başlayalım.
Evet.
Şimdi Haluk Bey, sizin Oksijen gazetesi Oksijen'de bu hafta sonu yayınlanacak yazınız da bununla ilgili. Hatta herkesi o yazıyı okumaya davet ederim. Orada kapsamlı bir şekilde yer alacak. Türkiye'de dolarizasyon çok konuşuldu. Mevduatların içinde yabancı paranın payı, özellikle KKM zamanında çok konuşuldu. Dövizdeki hareketle birlikte. Siz tarihsel olarak baktığınızda artık Mehmet Şimşek'le başlayan yeni dönem sonunda derken işte geldiğimiz bu günlerde ne kadar mesafe kat ettik? Eskiye göre iyi miyiz, kötü müyüz? Bundan sonra ne olur? Ne görüyorsunuz?
Evet, bayağı bir mesafe kaydettik iyileşme anlamında. Yani Türkiye'de tabii, Türkiye gibi ülkelerde büyük sorun. Yani mevduatların çok hızlı bir şekilde yabancı paraya kayıyor olması zaten döviz piyasasında serbest olduğu dönemlerde çok zorluyor. Yani sermaye hareketlerinin bu serbestiyeti özellikle hep yabancı açısından bakıyoruz. Yabancının çıkışları açısından bakıyoruz ama esas en büyük hareketler yabancı para mevduat hacminin 180-190 yani o milyar dolarlar civarında olduğunu düşünürsek en büyük döviz talebi oradan geliyor. Dolayısıyla çok önemli bir gösterge. Bunun tarihsel olarak verilerine baktığımızda 1986'dan beri takip edebiliyoruz bunu. Tabii ki Türkiye'de bunun çok yüksek olduğu dönemler ve düşük olduğu dönemler yaşandı. Her ikisi de yaşandı. Tabii muhtemelen 86 falan öncesi bu kadar sermaye hareketleri falan serbest olmadığı için muhtemelen düşüktü o dönemleri, bilmiyorum. Ama daha sonrasında 50-60'lar civarında diyelim, hatta biraz daha düşük seyrettiği dönemle başlıyor. Sonra 2001 krizinde beklenebileceği gibi 60'ların üzerine kadar, %60'ların yani toplam mevduat içindeki payı yükseliyor. Tabii bu hareketleri neyle alakalı diye baktığımızda tabii kurla ilgili olduğunu görüyoruz ya da reel kurlarla ilgili. Kurların enflasyonun üzerinde seyrettiği veya altında seyrettiği dönemlerde ona göre dolarizasyonun yükselip alçaldığını görüyoruz. Yani çok net bir şekilde buradan kaynaklanıyor doğal olarak. Ama mesela şöyle bir süreç yaşanıyor. 2009'da işte Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini başlatması gibi bir dönemde çok beklentileri iyileştiriyor ve özellikle 2001 kriz sonrası Merkez Bankası bağımsızlığı, işte faizlerin uzun süre reel faizin yüksek tutulması ya da politika faizin yüksek tutulduğu dönemde Türk lirasının hep bir değerlenme içinde olduğu ve reel kurlarında tarihsel olarak yüksek seviyelere çıktığı bir dönem. Hatırlarsınız yani kurların uzun süre yatay seyrettiği, hatta gerilediği şeyi bahsediyorum. O dönemde %28,5'a kadar düşüyor bu oran. Yani bu tarihsel olarak gördüğümüz 1986'dan beri en düşük şey. Ama ondan sonra İşler değişiyor. 2010'dan 2013'e kadar hafif hafif birazcık normal bir yükseliş izleniyor ama ondan sonra 2013'ten sonra Türkiye'nin hikayesini biliyoruz. Bütün olumluluklar olumsuzluğa doğru dönüyor ve ondan sonra 2018'den itibaren kriz süreçleri başlıyor. Sürekli kur atakları, işte malum konular, tekrarlamaya gerek yok. Böyle bir süreçte sürekli olarak dolarizasyonun yükseldiğini görüyoruz. Hatta işte malum 2021'de öyle bir noktaya geliyor ki artık öyle bir döviz talebi oluşuyor ki bu şekilde devam edilemeyeceğin KKM ortaya çıkıyor. KKM çıktığında sanki yabancı para mevduat payı düşmüş gibi gözüküyor ama biz tabii bu hesabı yaparken KKM'yi de dahil ediyorum. Yani ben bunu doğru yaklaşmak açısından. Öyle yaptığımda 2022 ortalarında bu oranın %75 ile tarihsel olarak zirveye çıktığını hesaplıyorum.
Yani %100 mevduatın, evet, 75'i yabancı, aynen, para.
KKM'yi de dahil ettiğimizde, aynen, tabii ki çünkü o da döviz endeksli. Evet. Böyle bir noktaya geliyoruz. Ondan sonra malum işte seçimler geçiyor. 2020 Mayıs seçimleri önce. Sonra ekonomi politikalarında değişiklik oluyor. Bayağı bir değişiklik oluyor. Merkez Bankası faiz yükseltmeye başlıyor. Kur artışları yavaşlıyor. Döviz girişi oluyor falan. Ve ondan beri ne görüyoruz? Hem reel kurların değerlendiğini görüyoruz. Ya da kurların enflasyon altında artmaya başladığını görüyoruz. E tabii ki bu da çok geniş kesimler tarafından algılanıyor. Herkes TL'ye geçtiği bir dönem oluyor. Şimdi neredeyiz derseniz 40-42'lerdeyiz. Hatta biraz daha altındayız. Bu perspektifte baktığımızda 42 nasıl bir oran? Bayağı iyi bir oran. Uzun vadeli ortalaması çünkü bu serinin 40 civarlarında, 40-41 civarında. Ama dediğim gibi en düşük 30'ların biraz altı da olmuş. O yüzden bize ne söylüyor? Bu yıl da hala biraz yer var. Yani dolarizasyon çözülmesi ki zaten KKM'nin orada 30 milyar civarı hala duruyor olması böyle bir potansiyeli işaret ediyor. Ama onun dışında da şöyle söyleyebiliriz. 2024 kadar büyük bir potansiyel yok tabii ki. Yani 2024'te çok büyük bir dönüşüm oldu. O kadar artık döviz arzı getirecek bir hala TL getiriler ki politika faizinin indirim süreci başladı. Hala TL getiri yabancı parada durmanın getirisinin üzerinde mi? Buna bakılacaktır. Dolayısıyla faiz indirim sürecinin nasıl dikkatli mi götürülecek, daha agresif mi götürülecek bu önemli olacaktır birincisi. İkincisi tabii ki döviz kuru açısından dış ticaretin veya cari dengenin ne ölçüde bozulacağı önemli olacaktır. Bozulma süreci başlamıştır. Bunu çok önceden de söyledim. Yani en iyiyi gördük. Ekim'den itibaren bozulmaya başladı. Kasım'da zaten rakamları gördük. Cari açık 3 milyar dolar falan açık verecek. Aralık biraz daha yüksek olacak. Kötüleşme başlamıştır. Bu ne hızda olacak göreceğiz. Bu da bir talep anlamına gelir. Bütün bunların bir dengesi şeklinde. Yani bu şu demek değil. Yani kur bundan sonra hızlı artacak demiyorum. Sadece dengeleri iyi izlemek lazım. Dengeler 2024 kadar TL lehine değil. İyi izlemek lazım onu söylüyorum.
Bir de şimdi Haluk Bey anlattınız bu işte evet. Son 3-5 sene özellikle. Şunu da görüyoruz. Dolarizasyon arttığında rezervler düşüyor. Döviz fiyatı yukarı çıkıyor. Ters dolarizasyon olduğunda da rezervler yükseliyor. Döviz aşağıya ve reel olarak değersizleşiyor. Biz hep hani bu dövizdeki hareketi bazı isimler yabancı paranın girişi ve çıkışıyla değerlendiriyor.
Yabancı yatırımcının.
Yabancı yatırımcının giriş ve çıkışıyla evet, değerlendiriyor. Evet. Ama esasında burada temel belirleyici hane halkının
evet.
Veya işte yerleşik yerin doğru olan talebi veya döviz olan talebi veya talepsizliği değil mi?
Öyle ama şöyle yabancı yatırımcının belirleyici olduğu dönemler de var. Yani mesela 2013 falan 2013-2017 arası şöyle düşünün. Hem tahvil, hisse, deli gibi işte yabancı yatırımcı o döneme göre yani belki şimdi o zaman için 20-30 milyar dolarlık bir sırf tahvil yatırımı var. Ha şimdi de öyle diyebilirsiniz ama o dönemin büyüklükleri düşünürseniz hissede keza öyle. Carry trade'de yani ya da swap dediğimiz şeylerde 100 milyar dolar civarı pozisyonlar var. Yani böyle bir dönemde tabii ki yabancı en az hane halkı kadar veya şirketler kadar önemli belirleyici. Yani. O yüzden o eski alışkanlık, o dönemli şeyleriyle, rakamlarıyla şimdi o öyle değil. Şimdi artış eğiliminde yabancı pozisyonu ama o noktada değiliz. Ha olabilir ileride çok iyi gider her şey. O zaman yabancı da belirleyici olur ama şu anda belirleyici değil piyasa açısından. Daha ağırlıklı belirleyici şirketlerin ne yaptığı, hane halkının ne yaptığı. Şirketler de tabii ticaret akımlarıyla ilgili olabiliyor daha çok. Ya da kendi pozisyonlarıyla ilgili olabiliyor. Veya kendi kredi talepleriyle ilgili olabiliyor. Bir de dış ticaretin nasıl ettiği gibi şeyler. Yani bunlar daha önemli hala. Hala daha önemli diyebiliriz.
Peki burada Mehmet Şimşek'in açıklamasına geçelim. Mehmet Şimşek dedi ki para politikanın sınırı var. Bütçe açığını kapatmamız lazım. Ve bütçesini kapatacağız dedi. Şimdi bütçe de çok tartışıyor. Hem 2025 bütçesi tartışılıyor hem de 2024 kapanışta tartışılıyor gündemde. Siz bütçe kısmına baktığınızda Mehmet Şimşek'in dediği gibi bir gidişat görüyor musunuz? Gerçekten çünkü deprem etkisiyle de bütçe açının gayri safi mirasını oldukça yükselmiştir. Tarih kendi standartına göre. Burada hızlı bir düzelme görecek miyiz sizce?
Ya şimdi tabii tasarılara falan bakarsak 25 için öyle gözüküyor da. Ama ona gelmeden bu yıl falan ne olduğuna baktığımızda bu yıla girerken de daha ümit var bir konuşmalar oluyordu. Veya maliye politikasının enflasyon, dezenflasyonu destekleyici oluyor ama resme baktığımızda ne gördük? Daha şu anda maliyenin açıklayacağı veriler daha 15'inde açıklanacak. Dolayısıyla bilmiyoruz ama elimizde işte hazinenin Aralık itibariyle açıkladığı nakit bazlı bütçe rakamları buluyor. Dün açıklandı. Burada 320 milyar civarı bir açık verildiğini gördük. Yılı da 2 trilyonun biraz üzerinde bir açıkla kapattık. Milli gelir oranında 4.7 oldu bu. Şimdi niye bu önemli? Esas bozulmayı nakit bazlı da gördük. Nakit bazlı Şey açısından daha önemli. Yani sonuçta sisteme giren parayla ilgili. Maliyede her gözüken gerçek bir karşılığı yok sistemde. Yani tahakkuk dediğimiz o ilgili kaleme kaydediliyor ama onun ödemesi gerçekleşmemiş olabiliyor maliyenin açıkladığı bir. Ama hazine açıkladıklarında hepsini gerçekleşen ödemeler üzerinden. Dolayısıyla talebi etkileyen, sisteme giren parayı etkileyen bir şey. O yüzden ona bakıyoruz. Öyle baktığımızda rakamın 2023 sonundaki duruma göre çok bozulduğunu 2024 yılında görüyoruz ki bunun depremle ilgili değil yani deprem harcamalarıyla ilgili değil. Yani bu sene çünkü çok öyle bir kullanım olmadı. Ona rağmen burada bayağı bir bozulma olduğunu görüyoruz. O yüzden şu ana kadar ne 2023'te ne 2024'te dezenflasyon destekleyici olduğu söylenemez. Ama 2025 için hedeflere baktığımızda tasarıyı ve bütçe tasarısına baktığımızda yaklaşık 2 puanlık falan bir iyileşmeler gözleniyor. Ama bu gerçekçi mi duruyor şu andaki gidişata baktığımızda veya bunu destekleyen tedbirler var mı gelir tarafını gider tarafında ben göremiyorum. Bütçe için en önemli şey aktivitedir. Yani çünkü dolaylı vergiler özellikle gelir tarafında gider tarafı böyle katılık arz ederken gelirlerin nasıl seyredeceği orada da vergi geliri daha önemlidir. Vergi geliri dolaylı vergi ağırlıklı olduğundan ekonomik aktivitenin nasıl seyredeceği, iş talebinin nasıl seyredeceği çok önemli. Orada ne durumdayız? Orada biraz hani aslında yavaşlama onun aleyhine bir durum gibi gözüküyor ama daha güncel baktığımızda son çeyrekten itibaren bir toparlanma olduğunu da görüyoruz aslında. Yani kötüye gitmiyor. Ben hep söylüyorum. Yani Ekim'dir, Kasım'dır, Aralık'tır rakamları, önce gelen veriler falan. Tüketici güveni olsun, işte PMI endeksleri olsun, reel sektör güveni hepsinde bir toparlanma gördük. Yani 2025'e de o kadar çok ilave yavaşlamayla girmiyoruz. Yani aktivitede ve vergi gelirini destekleyebilir. O kadar kötü değil yani.
Biz evet. Esasında işte 2024'ün ilk bağında yazında konuşurken 4. çeyrek ve 2025'in ilk 2 çeyreği ekonominin en yavaş olduğu evet. Hatta belki evet. eksi bir küçüğüm olabileceği, evet. eksi bir evet. olabileceği konuştuk ama olmuyor değil mi? O senaryo gerçekleşmiyor.
Yani 4. çeyrekte olmuyor. Eksiliği ilk 2 çeyrek 2025'in olabilir demiştik. Onun olma ihtimali var. Yani benim bahsettiğim şöyle. Toparlanma derken biz hep çeyrekten çeyreğe evet. şey bahsediyoruz. Ama o çeyrekten çeyreğe artışa rağmen yıllık olarak negatif olma ihtimali var. Yani onu bence hala devam ediyor ama o bize momentumun ne yönde olduğunu söylemiyor.
Momentum
çeyrekten çeyreğe olan bakmak daha doğru.
Peki şimdi Ökbert bitiriyoruz. Ocak PPK'sı var. Şubat'ta yok. Mart'ın başında var.
Aynen.
Onu nasıl değerlendiriyorsunuz onu sorayım. 8'e indirmesi nasıl yaklaşıyorsunuz?
Evet değişik bir hamle oldu tabii. Böyle olunca...
Zamanlaması manidar oldu.
Aynen. Bakın bayağı sürpriz oldu. Bir kere daha yapılmıştı eskiden geçmişte. Yapılmıştı, evet. Evet sonra... Yani ben çok Türkiye şartlarında... Doğru bulduğum bir şey değil. Henüz enflasyon falan veya belli şeyler oturmadan erken buldum biraz. Müdahale imkanınızı azaltıyor ama şöyle de dedim yani yazımda da demiştim oksijendeki. Evet, evet. Evet bu erken ama iletişim çabaları arttırarak desteklenirse olabilir. Nitekim hemen 17 Ocak'ta bir toplantı koyduğunu gördük Merkez Bankası'nın. Uzun süredir böyle bir şey yapılmıyordu. Karahan'ın Eskişehir'de bir konuşması olacak. Ha toplantı zaten bu ay var diyebilirsiniz ama olsun. Yani olmadığı aylarda falan iletişimi arttırmakta fayda var. Onu bu sene yapacaklar gibi gözüküyor.
Şubat'ta zaten enflasyon raporu var değil mi?
Şubat'ta enflasyon raporu
PPK
var.
PPK yok enflasyon
aynen.
Raporu.
O yüzden iletişimle bunu destekleyecekler gibi gözüküyor. O yüzden olumlu. Toplantı sayısının indirilmesi tabii şöyle bir şey oluyor. Şimdi her ay olsaydı ya arada durması gerekir falan gibi şey yapılıyordu. Şimdi öyle olunca belki aradaki dönemde gözleyerek durmadan yapabilir gibi bir algı oluşturuyor. Evet. Ama bunun garantisi yok. Bir de toplam bir kafada bir faiz rakamı varsa toplam indirme olarak piyasanın tabii ki var merkezinde vardır muhtemelen ama o zaman da adımların biraz daha büyütüyor. O yüzden mesela Aralık'ta çoğu ben de öyle 250 ile başlamaktansa daha küçük olsa daha doğru ama 8'e inince o zaman mecbur 250 ile başlamak daha mantıklı hale geldi. Fakat şöyle söyleyeyim ben şimdi bakıldığında Aralık rakamları manşet olarak iyi gelmiş gibi gözüktü ama buradan bir tek rakamla çok güvenmemek lazım. Eğilim olarak mevsim sıklıklarının verilere baktığımızda çok ben çekirdek göstergeler iyileşme görmedim. O yüzden ben hala ihtiyat taraftayım. Yani şunu da söyleyeyim. Ocak'ta 250 ile devam etmek piyasada çok kimse bunu söylüyor. Yani ben de bunun aksini söyleyemem. O yönde bir sinyal yok. 17 Ocak'ta aksine bir şey söylemezse diyeyim. Ama bana göre ilk 2 ay zor geçecek. Yani bu ne de olsa kararlar olumlu yönde ağır basıyorsa da bu enflasyon açısından zor olacak. Eğilimlerin bozulduğu dönem olacak. Burayı birazcık daha ihtiyatlı geçmek. Yani bunu da bence 250'li daha küçük adımlarla belki yapmak daha faydalı olur diye düşünüyorum.
Göreceğiz.
Evet, aynen.
Göreceğiz. Ocak'ta olacak. Ocak'ta genel beklenti biraz 250 baskın azalttığı
o yönde. Evet, evet.
Tabii toplantı sayısının azalması siyasi baskının da azalacağını söyleyen ve bu yüzden de iyi olduğunu söyleyen de.
Mutlaka. Merkez Bankası açısından kesinlikle iyi. Evet. Ben piyasa açısından olumlu değil dedim yani.
Evet, evet. O da Merkez Bankası ince bir işçilik yapmış gibi. Evet. Göreceğiz bakalım ne olacak. Haftaya görüşmek üzere. PPK bir sonraki hafta.
Sonraki hafta, evet.
Haftaya daha derinlemesine PPK analizi yaparız. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Thank you.